Ayrım 12.
Hep ardını bir polis köpeğiyle incecik ve sararmış giysilerini ışırdatarak, zaman zaman tepesindeki cılız bir kızıl sarı topuzu tutarak büyük hoşnutluk içinde çekip gidiyordu. Köpeğin çok yırtıcı olduğu söylenirdi. Geceleri yükselen havlamalarına bakılırsa bu söylentiler doğru olmalıydı. Ama köpeği seviyordum. Benim olsa adını Rintintin koyardım. Aslan değil. Kaç kere beni duvarın tepesinde tünemiş olarak yakalamıştı. Onu çağırıyor, ekmek ya da şeker parçaları veriyordum. Dostluk kurmuştuk. 3 gün geçmişti böylece. Ben Bayan Gustava'nın dallarından, Aslan Bayan Svebrio'nun ardında ve Bayan Svebrio'nun gözleri kocaman, yeşil, sırtı sararmaya başlayan papayanın üzerinde. Bugün koparacak. Ama sandığım gibi olmadı. Ertesi günü sabırsızlıkla bekledim. Onu koparmadan geçmeyecek bugün. Bayan Svebrio koparmadı. Yarını beklerse pişman olacak. Bayan Svebrio papayaya baktı. Duraksadı. Düşündü. Ve bir gün daha beklemeye karar verdi. Zavallı, iki korsan gözün tüm hareketlerini kolladığını bilmiyordu. Akşam yemeğinden sonra gezide dolaşmaya çıkmak istedim. Ailemin pek seyrek çıkmaya karar verdiği bir gezintiydi bu. Biraz okumak, sonra da yatmak istediğimi söyledim. Kulağım kirişti. Odama kapandım. Eve dönmekte gecikiyorlardı. Döndüklerinde de yatmak için çok zaman harcadılar. Ama bugün uyumak yoktu. Harekete geçmek gerekiyordu. Çünkü papayanın son günüydü. Herkes uyudu sonunda. Çekmecenin dibinden küçük peştemalımı çıkardım. Kemerimi aldım. Beyaz ve minicik güzel peştemalımı bağladım. Kumaş parçası önümü ancak kapatıyordu. Arkam açıktaydı. Bütün bunları ışığı yakmadan yapıyordum. Gözlerim karanlığa alışmıştı. Ya bıçak? Başucu masasını karıştırdım. Bıçak dibindeydi. Kemerime taktım ve iyice yerleşip yerleşmediğine baktım. Şimdi Zeze, soluğunu tut ve gürültü etmeden pencereyi aç. Sefere çıkıyordum sanki. Odamın kapısına döndüm. Araladım. Küçük bir halının üzerinde uyuyan Tulu'yu okşadım. Sakın gürültü etme. Ben çıkıyorum. Onu bir kere daha okşadım. Yara uykulu Tulu kuyruğunu oynattı. Gündüzleri her şeye hazırdı. Ama geceleri... Bu önlemi aldıktan sonra pencereye döndüm. İyi yağlanmış menteşe gıcırtı çıkarmadan döndü. Avluya süzüldüm. Rüzgarsız, hoş ve serin bir gece geçmekteydi. Tüm dalları parlak yıldızları tutan, kocaman bir Hint kirazına dönüşmekte olan simsiyah gökyüzüne baktım. Hangara kadar süründüm. Trapezler derin uykudaydılar. Soluğumu tutuyor ve Adam'a korkmamasını söylüyordum. Süründüm. Duvarın tepesindeki Bayan Gustavo'nun dalını aradım. Kulak kabarttım. Her şeyin uykuda olduğunu gördüm. Aslan kokumu almış olabilir, yaklaşabilirdi. Ama görünmedi. Uyuyan gecenin sessizliğinden başka şey yoktu. Duvarların üzerine indim. Oturdum ve komşu bahçeye kaydım. Oradan papayanın yanına varmak bir saniyelik işti. Ne kadar da tatsızdı bir papaya ağacına çıkmak. Palmiyeye çıkmaktan daha kötü. Çok dikkat etmek gerekiyordu. Çünkü en ufak sıyrıkta yakan bir sürü sütü vardı. Tamam. Papayayı dikkatle buldum. Sandığımdan daha da iriydi. Vurmam ve tutmam gerekiyordu. Yere düşerse büyük bir gürültü çıkacaktı. Kopardım. Tek elim boşlukta olduğundan ayaklarımla ağaca sımsıkı yapışıp güçlükle indim. Yere bastığımda yüreğim çarpmaya başladı. Korkudan değil, sevinçten. Papayayı duvarın üzerinde dengeli bir biçimde koymaktan, kendimi yukarı çekmekten ve evimin bahçesine atlamaktan başka yapacak bir şeyim kalmamıştı. Tamam. Papayayı göğsümde sıktım ve garaja kadar duvar izledim. Büyük bahçenin duvarına vardım ve dalların en sık olduğu yeri aradım. Papayayı ince kumun üzerine attım. Bir dala asıldım ve atladım. İşe yaramayan sandıklarla ve kullanılmayan başka şeylerle dolu olan eski kümes, hazinemi barındıracaktı. Çelik Elin mağarasıydı burası. En uzak ve en az tehlikeli yer. Vinietu'nun mağarası eski kiremitlerin altındaydı. Orada foyan meydana çıkabilirdi. En iyisi bu ormanı ve bu çölü geçmek güvenlik içinde olmaktı. Bir sandığın üzerine oturdum ve belimdeki bıçağı aldım. Gülümsedim. Babamın tıp kitaplarını yerleştirdiği kitaplıktan yürütülmüştü bu bıçak. Kitap yapraklarını kesme işini bırakmaktan kıvanç duyan nefis bir bıçaktı. Babam kaybolduğunu fark ettiğinde evin altı üstüne getirilmişti. Taşınma sırasında kaybolmuş olmalı. Aramaktan vazgeçti. Şimdi bıçak benimdi. Çok keskin değildi ama papayayı kesmek için yeterdi, artardı bile. İşimi bitirdiğimde papayanın üstündeki eski palmiye yapraklarını örterek bir sandığın içine sakladım. Yığınla palmiye yaprağı vardı. Oradan ayrılırken de içini rahatlattım. Korkma, günün sıcağında olgunlaşman tamamlanacak. Her gün gelip küçük bir parça yiyeceğim. Şimdi hoşça kal. Bana daha kısa gelen aynı yoldan geri döndüm. Görevimi hatırı sayılır bir başarıyla yaptığımın izlenimindeydim. Odama ve yatağımın güvenliğine kavuştum. Tulu döndüğümü bildiğini söylemek için hafifçe kapıyı tırmaladı. Serinlemek için bir an çıplak durdum. Banyoya gidip ayaklarımı yıkamaya gerek duyuyordum. Ama çare yoktu. Hiçbir iz bırakmamak ve en ufak bir kuşku uyandırmak istemiyordum. Ertesi gün casusluk saatimde gizli yerime sinmiştim. Sırtında kuzusuyla benim küçük İsa'm. Bayan Severbrew gürledikçe yeri göğü inleten bir Jüpiter tablosunu andırıyordu. Bir deli saraylı. Naralar attı. Hizmetçilerini çağırdı. Boş ağacı gösteriyordu. Dayanılmaz bir gülme isteği duyuyordum. Oh olmuştu. Hak etmişti bunu. Peder Ambryon'un dediği gibi. Kaşıktan ağza ulaşana dek akıp giderdi çorba. Bayan Severbrew'un papayası artık benimdi. Bu akşam nefis bir şey olacaktı. Akşam Tarzan kılığında papayayı yemeğe koyuldum. Bal gibi tatlıydı. Sonraki geceler için kocaman bir parça sakladım. Kabuğu atacaktım. Ki garip bir ses bana öğüt verdi. Senin yerinde olsam kabuğu saklardım. Neden? Sakla, göreceksin. Garip bir düşünce. Kabuğu saklayacaktım ki Adam araya girdi. Kabuğu at sizi, bir işe yaramaz. Belki de yarar. Sonraki iki gün Bayan Severbrew bir iz bulmak, bir ipucu keşfetmek ister gibi ağacın çevresine dolandı. Papaya'nın katil eller tarafından götürüldüğüne kesinlikle inanmıştı. Sonraki iki gece papaya ile kendime şölen çekecektim. Şimdiye dek yediğim en tatlı papayasın. Son kabuk parçalar elimde kararsızlıkla duruyordu. Ya şimdi siz? Bu kabukları ne yapmalıyım? Adam karşılığı beklemeden atıldı. Kabukları at size. Ama onu dinlemedim. Ses üsteliyordu. Bunları öbürlerinin yanına koy. Dediğini yaptım. Ya şimdi? Şimdi sevinçten ölmek istiyor musun? Öyleyse kabukları al ve oraya götür. Özenle papaya ağacının dibine bırak. Yarın şamatayı göreceksin. Ne harika buluş. Adam dilediği kadar karşı çıksın. Ne pahasına olursa olsun düşüncemi değiştiremezdi. Kabuk destesini elimde tutarak Bayan Gustavo'ya tırmandım. Bu kez gecede hafif bir esinti vardı. Duvardan atladım ve komşunun bahçesine indim. Diz çöktüm. Güzelce yerleştirdiğim kabuklardan bir piramit yaptım. Ardından öylesine bir korku duydum ki saçlarım diken diken oldu. Aslan rüzgarda kokumu almıştı. Tüyleri dimdik yaklaşıyordu. Benim güzel aziz Francesco'm, Meryem Anam, havlamazsa sizlere üç dua okuyacağımı söz veriyorum. Araftaki benim güzel ruhlarım. İsterseniz sizler için yakarırım. Ama yardım edin de beni tanısın. Aslan atılmaya hazırlanıyormuş gibi hareketsizdi. Hapı yutmuştum. Adam bunu bana söylemişti. Niçin karıştırmıştım işleri? Papayayı çalmıştım. Afiyetle yemiştim. Güzel. O ses şeytanın sesiydi. Yüreğim öylesine güçlü çarpıyordu ki bu kez midesi bulansa da bağışlayacaktım Adam'a. Bedenim buz gibi bir terle kaplanmıştı. Lordum Meryem'i, sana yalvarırım. Beni koruyun. Ey aziz Francesco. Doğrulmaya çalışıyordum. Ama bacaklarım bana boyun eğmek istemiyordu. Dizlerim birbirine vurmaktaydı. Duvara yaslanmayı başardım. Gözlerim tüylere düzenmekte olan iri polis köpeğine dikilmişti. Aslan, benim küçük aslanım. Gel bakayım, gel. Sesim emekli ayrılmış bir cırcır böceğe kadar güçsüzdü. Benim ben aslan. Beni tanımıyor musun? Yarın sana pasta getireceğim. Buraya gel, benim küçük aslanım. Gel. Bunun üzerine köpek beni tanıdı ve kuyruğunu oynattı. Yaklaştı, ellerim yaladı. Onu dikkatle okşadım. Çünkü düşüncesini değiştirir ve üzerime çullanırsa rezalet kopardı. Doktorun papaya çalan oğlu. Neredeyse çırılçıplaktı. Sonunda yatıştım. Koruyucu azizlerim bana yardım etmişlerdi. Bir daha hırsızlık yapmayacağıma yemin ediyordum. Köpek pasta hikayesini anlamış olmalıydı. Tüm cesaretimi topladım ve sırtını boydan boya okşadım. Hoşnuttu. Kuyruğunu salladı. Sezdirmeden duvara yaklaştım. Köpek de hep ardımdaydı. Şimdi Arslan, duvara tırmanacağım. İlk fırsatta söz verdiğim şeyi sana getireceğim. Duvara çabucak tırmandım. Arslan beni yakalamak için sıçradı. Ama canımı acıtmak istemediğini hissediyordum. Yalnızca oynamak isteğindeydi. Ruhum paramparça. Hangardaki masanın üzerine oturdum. Kendime gelmekte güçlük çekiyordum. Adam'ın bir şey dediği yoktu. Benden de çok korkmuş olmalıydı. Şu bayan Sevebrio denen lanet olasıca iblis. Herhalde köpeği bilerek salmıştı. Yediğim papayanın bedelini duayla ödeyeceğim. Ne yapalım? Cumartesi günü günah çıkarmak için Peder Montano'ya giderim. Cezamı azaltmasını isteyeceğim ondan. Ya tam tersini artırırsa? Sanmıyorum. Peder Montano öyle iyi bir insandır ki. Biraz daha yatışmış olarak pencereme döndüm. Odamın içine atladım. Penceremi kapadım ve irkildim. Yatağımdan başkası olamazdı bu. Ama lamba yandı ve yatağımda Marus'un yattığını gördüm. Kılığıma gülmeye başladı. Bense tepeden tırnağa titriyordum. Belimde bıçağım vardı. Bu ne kılık küçüğüm? Gözyaşlarım sel gibi akmaya başladı. Terli ve pis. Kollarına atıldım. Bu boyutta iki ürküntü. Bir tek Tarzan için çok fazlaydı. Bana her şeyi anlat. Ama vazgeçti bundan. Önce banyoya git. Yıkan. Bir bardak da şekerli su iç. Evdeki insanları uyandırmamak için gürültü etmeden dediğini yaptım. Sonra çabucak her şeyi anlattım. Maruz kahkahadan kırılıyordu. Dikkat Maruz, birini uyandıracaksın. Tehlike yok. Ama bu ne serüven küçüğüm? Durup dinlenmeden gülüyordu. Bense bunu hiç de gülünç bulmuyordum. Ciddileştiğinde tepkimi anlamak için yüzüme baktı. Peki, yarın sonucu da ispiyonlayacak mısın? Tanrı beni bundan korusun. Maruz saçlarımı okşadı. Ne garip, küçük bir beyin. Annem öğle yemeği sırasında, şu bizim komşu kadın deli dedi. Hangisi? Soldaki mi, sağdaki mi? Sağdaki. Öbürü bir kukuma kuşunu andırıyor zaten. Pencereden başını çıkartıyor. Ben şu yaşlı yabancıdan söz ediyorum. İyi kötü dostça bakışmaya başlıyorduk. Oysa bugün beni gördüğünde ne yaptı biliyor musun? Sözünü bitirmeden önce herkese baktı. Öfkelenmiş gibi dudaklarını büzdü ve sırtını döndü. Islık çaldım. Bir şey sezen Toluk koştu geldi. Dolaşmaya çıkacağız. Bu saatte gezinin öbür ucuna. Junio Barrientos Hastanesi'ne kadar gideceğiz. Ve hemen beni kapıda beklemek üzere koştu. Tramvay yoluna geçtik ve acele etmeden yürümeye koyulduk. Çünkü ikindi denizin tüm rüzgarını getirerek tatlı tatlı akşama dönüşüyordu. Ve rüzgar yüzüme vuruyor, açık renk saçlarımı dağıtıyordu. Orta plajda balıktan dönen tekneler görülüyordu. Sarılan ve beyaz kumun üzerine atılan yelkenler. Taze balık satın almak için yaklaşan insanlar. Siyah kayaların üzerinde suların alçalmasından yararlanan balıkçılar. Oltayla balık avlıyorlardı. Ve uzakta ulusal yiğitlerin zindanlarının bulunduğu kain krallarının kalesi. Zavallılar kalenin içine diri diri gömülmüşlerdi. Sular yükselebildiğinde boyunlarına geliyordu. Anlatılan buydu ve doğru olmalıydı. Çünkü tarih hiç yalan söylemez. Korkuluğa tünedim ve Tulu kısa bacaklarının üzerinde dikildi. Bu gülümsememe yol açtı. Saplantı var sende. Bir duvar görüp de üzerine çıkmadan edemiyorsun. Yeryüzünün en büyük duvar cambazı olacağını söylemedim mi sana? Eğildim ve onu duvarın üzerine koydum. Hastanenin arkası en güzel yerdi. Issız kum tepeciklerinin sonunda kayalık mahalle vardı. Şu saatte balıkçıların dönüp geldiği minoş kuytusu da oradaydı. İnsanlar gibi gece uyumaları için telaşsızca indirilirken daha da büyük yelkenleriyle tam ve büyük bir tekneydi. Gözlerim tam karşıya dikildi. Orada yokuş aşağı inmeye başlıyordum. Ama şimdilik beni ilgilendiren tramvay değil de kocaman yeşil bir ormandı. Manuel'in sık ormanı. Tam maymunların tarzanının zevkine göre bir orman. Ses bana yol gösterdi. Oraya kadar şöyle bir uzanabilirsin. Geç oldu. Ama havanın kararması da daha çok var. Kaygılı Adam dikkatimi başka yana çekti. Nasıl da önemli biri olduğunu görüyor musun? Ne anlamda? Herkes seninle ilgileniyor. Adam, Recife'den dönen Pedro Feliciano'yu ziyaretimde ve kıyıda geçirdiği tatilden söz ediyordu. Daha da kızarmıştı ve yüzünün derisi soluyordu. Kucaklaşıp öpüştükten sonra alnında sıkıntı çizgileri belirmişti. Şüş, şüş, parmağını bana doğru uzatıyordu. Şakadan da olsa yıldırmaya çalışıyor gibiydi. Neden söz etmek istediğimi biliyorsun değil mi? Kestiriyorum. Fayol son düşkünlüğümü biliyordu. Sirk. Artık sinemaya gitmekten bile hoşlanmıyordum. Düşlerim yeryüzündeki tüm sirklerin çadırlarıyla direklerinden ayrılmıyordu. Ne yazık ki her gösteri 2 saat sürmekteydi. Motosikletli akrobat Dino beni hep ürpertiyordu. Kardeş olmadıklarından kuşkulandığım 3 akrobat kardeş. Parlak mayolar içindeki bedenleri. Boşluktaki dans. Yorgun, öfkeli görünmeye alışkın aslanın yırtıcılığını bastıran adam. Sarsak bir dansın sinirli adımlarıyla şemsiyesiyle pisti geçen, ip üzerinde gidip gelen genç kız. Ve ben de bu vagonların içinde yatmayı, yeryüzünün yollarında ağır ağır yolculuk etmeyi düşünüyordum. Stanovic sirki. Alimeço sirki. Niceleri. Ve ben eşsiz, şaşkın, şaşkın. Ben de akrobatlık yapabileceğimi kanıtlayacak durumdaydım. Küçük yeteneklerimi gösterecektim. Ve hangarımın daracık boşluğunda gözü pek gösteriler yapıyorsam, büyüyüp öğrenme, gelişme, gösterebilme fırsatını bulacağım çok geniş bir yerde neler başaramazdım. Fayol beni gerçeğe döndürüyordu. Bu da onun gözünde bir önemim olduğunu kanıtlar. Yoksa gelip seninle konuşmamı istemezdi. Kuşkusuz. Ama hayatta sevdiğimden başka şey olamam. Bunu neden söylüyorsun Şuş? Çünkü bir kere ona gökbilime ne de Peder Montana'nın bize öğrettiklerini duyduğum ilgiden söz ettim. Gökbilim öğrenimini görme isteğimi belirttim. Ne de karşılık verdim. Vazgeç. Gökbilim zengin insanlara göre bir iştir. Bir an önce ailene yardım etmeye başlaman için çok daha pratik bir şey hazırlamalısın. Şimdi de sirk. Gerçekten akrobat olmayı ister miydin? Amma soru. Ellerime bak. Trapezde çalışmaktan nasır bağlayan avuçlarımı ona gösterdim. Eni konu örselenmiş. Yıpranmışlar. Hafifçe vurdu ellerimi ve gülümsedi. Çabuk geçecek bir tutku bu Şuş. Bu yolda senin geleceğin yok. O insanlarla konuş. Göreceksin ki bir ev ve daha sakin bir hayat için hepsi meleklerini bırakıp dinleyeceklerdir. Marus ne diyor? Delirdiğimi söylüyor. Böylesine bir çılgınlık düşünürsem benimle bir daha konuşmayacağını belirtiyor. Ya Adam? O daha da kötü. Çünkü ben Hint kirazının dallarında sallanırken midesi bulandığına göre ölüm taklasını attığımda çadıra değecek bir trapezden öbürüne uçtuğunda ne hale gelebileceğini düşünebiliyor musun? O da bir daha dönmemek üzere gitmekle korkuttu beni. Öyleyse Şuş, bütün iyi dostların ve onlarla birlikte ben. Bu düşünceni sevmiyoruz. Onaylamadığımı da anladın değil mi? Nereden bilebilirim? Bundan ilk kez söz ediyoruz. Refsiye'ye gittin ve keşfimi sana anlatma fırsatını bulamadım. Vazgeçecek misin? Ne yapmalı? Onlarla nasıl gidebilirim? Bunu senin ağzından işittiğim için mutluyum. Hem yüzmeden durabileceğine inanmıyorum. Yüzmeyle ne ilgisi var? Çok. Sirkte başka hiçbir şey yapacak zaman bulamazsın. Gündüzleri aralıksız 12 saat çalışırlar. Öğleden sonraları ancak matine varsa çalışmayı keserler. Akşamda yine gösteri vardır. Çoğunluk büyük kentlerde bir gecede 2 kere gösteri yaparlar. İğrenç vagonlarda yaşarlar. Yıkanmak için fıskiyeli bir kovadan başka şeyleri yoktur. Şaşkınlıkla Fayol'a baktım. Bunları nereden biliyorsun? Yaşamımda sirkte çalışan pek çok kişiyle konuştum. Gerçekten yüzemeyeceksem kesinlikle bu işten vazgeçiyorum. Fayol rahat bir soluk alıyordu. Kendi isteğinle bu işten vazgeçmekte haklısın. Bir sirkte kaçamak olarak yaşamak sana göre bir şey değil. Yaşın küçük olduktan başka. Başka ne? Baban gereken önlemleri aldı. Onun yerinde olsan sen de aynı şeyi yapardın. Ne önlemleri? Emniyet müdürü Francisco Vera Sayı tanıyor musun? Tanıyorum. Babanla o yakın dostturlar. Dolayısıyla rüzgar saçlarımı dağıtmaya başladı yine. Yeniden geziyi görüyor ve kulaklarımı sağır ederek geçen tramvayı düşünüyordum. Ses üsteledi. Zamanın var. Hava kararacak. Kararırsa kararsın. Geceleri gezinmiyor musun sefere çıktığında? O başka şey. Öyleyse ormanın ne eşsiz bir yer olduğunu görmedin de ondan. Amazon ormanıyla Afrika'nın balta girmemiş bir ormanıyla eşdeğerdi. Hem bu kötü bir bahane. Işıklar yanana kadar daha koca bir yarım saatin var. Gidelim mi Tulo? Adam'ın bile öğütlerini dinlemek istemiyordum. O saatte yıkandıktan sonra ağaçlara tırmanarak üstümü başımı kirletme tehlikesini göze alamayacağımı söz verip onu yatıştırmaya çalıştım. Manuel ormanı beni mıknatıs gibi çekiyordu. Kum tepesini geçtim. Birkaç kulübenin yanından yürüdüm. Orada yaşayan pek çok kadın çamaşırcı vardı. Bütün gece çamaşırları rüzgara asarak kuruturlardı. Daha önce bir akşam geçit resmine çıkmak için bir hortlak sürüsü gibi iplerin üzerinde sallanan çamaşırları görmüştüm. Küçükken bir kere yaptığım gibi bu da kız kardeşlerimden korkunç bir dayak yememe yol açmıştı. İpi kesme isteğini de duymuştum. Şimdi yapamazdım ama. Yalnızca istek duyuyordum. Bu çok yoksul insanların ekmek paraları çamaşırcılıktan geliyordu. Onlara kötülük yapmak istemiyordum. Gecenin kokusu yayılıyor. Ağaçların göbeğinden geliyordu. Eğilip dikenli telin altından geçtiğimde Tulu duraksamıştı. Gel budala, tehlike yok. Yoluna devam ettiğimi görünce dediğimi yaptı. Yapraklar ayaklarımın altında şırdıyordu. Ormanın içi neredeyse önce ince bacalı bir fidan dizisini geçtim. Sonra büyük dalları ve sık yapraklarıyla adını bilmediğim bir sürü ağaç geldi. Ne hoş olacağını düşündüm. Bütün bu dallara tırmanırdım. Bütün bu yaprakları yakından gördüm. Ses coşkumu paylaşıyordu. Bu evladım. Büyük serüven dedikleri şey bu. Patikaları izliyordum. Geniş patikaları. Pek çok insan gündüzleri buraya gelip odun ve ölü dallar toplama iznine sahipti. Ses anlatıyordu. Burada geceleri acılı ruhlar, cinler ve periler dolaşır. Dev yaratıklar bile vardır. Abartıyorsun. Herkes onların ancak Amazon yöresinde ya da Brezilya'nın öteki büyük ormanlarında bulunduğunu bilir. Peki, yığınlarla var demiyorum ama arada bir ortaya çıkarlar. Geldiklerinde de karanlığı aydınlatan güneş böcekleriyle çevrilirler. Bu nefis tasvirle kendimden geçtim. Üstelik hiçbir şey görmedin. Ormanı gece daha iyi tanımaya karar verdiğinde, yıldızların gecenin hamağına takıldıkları an, ay daha bir başka görünecektir.